Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
أفلن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyt'ine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 25 Farvardin 1403, Hicri Kameri 4 Şaval 1445 ve Miladi Takvim'de 13 Nisan 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye-İsrail ilişkileri etrafında yapılan röportaj, İran basından seçmeler ve İsrail hakkında bilinen 10 yanlış kanı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Devrim muhafızları işgal rejim bağlantılı bir gemiye el koydu. Amerikan Başkanı İsrail'e destek amaçlı açık müdahalede bulundu. Dünyada Gazze halkına destek gösterileri sürüyor. Başka bir İsrail insansız hava aracının kontrolü de Filistin güçlerinin eline geçti. Ve Siyonist rejimin Batı Şeria ve Gazze'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor. Şimdi haberler. Devrim muhafızları, Deniz Kuvvetleri Özel Birliği Hürmüz Boğazı yakınlarında Siyonist rejim bağlantılı MSC Eiras isimli bir konteyner gemisine el koydu. İran'ın haberine göre devrim muhafızları hava indirme operasyonu ve geminin güvertesine asker tahliye ederek MSC Eiras isimli konteyner gemisine Fare Körfezi sularının Hürmüz Boğazı yakınlarında el koydu. Bu ticari gemi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a gidiyordu ve limandan ayrılırken takip sistemlerini kapatmıştı. Bu gemiye el konulmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı henüz yayınlanmadı ve ek bilgiler ilerleyen saatlerde elimize ulaşacak. Amerikan Başkanı bir kez daha İsrail rejimine destek amaçlı açık bir müdahalede bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nden bu rejimin Suriye'nin Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısına yanıt vermemesini istedi. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü İsrail savaş uçakları İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünü füze saldırılarıyla hedef almıştı. Bu saldırı sonucunda aralarında İran'ın 7 diplomatik mensubu ve askeri danışmanı da bulunduğu 13 kişi şehit oldu. Siyonist rejimin bu terör eylemini takiben dünyanın birçok ülkesi bunu şiddetle kınadı. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri Siyonist rejimin bu suçtan dolayı cezalandırılması üzerinde durmuş ve bu konuda misilleme eyleminin kesin olduğunu ilan etmişti. Bu konuda İran'a göre Amerikan Başkanı Joe Biden, Cuma günü yerel saatle İsrail rejiminin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırısına İran'ın yanıtıyla ilgili olarak bir kez daha bu rejimi destekledi ve Amerika'nın İsrail'in güvenliğini sağlama taahhüdüne ilişkin müdahaleci açıklamalarda bulundu. Savunmasında Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısına yanıt konusunda İran'a mesajının ne olduğu yönündeki soruya yanıt olarak şunu vurguladı. Bunu yapmayın. Aynı zamanda Amerikan Başkanı şunları söyledi. Gizli bilgileri açıklamak istemiyorum ama beklentim bunun İran'ın İsrail saldırısına tepkisinin yakın zamanda gerçekleşmesidir. Biden'ın bu açıklaması İsrail rejiminin İran'ın savunma caydırıcılık gücünden çok korktuğu bir dönemde geliyor. Ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'e göre Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye, Suudi Arabistan ve Çin'deki mevkidaşlarıyla istişare edildi. Onlardan gerilimin tırmanmasının kimsenin lehine olmadığını ilan etmelerini ve İran'dan gerilimi tırmandırmasını istemeleri çağrısında bulunacak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Perşembe günü yerel saatle gazetecileri yaptığı açıklamada Avrupalı müttefiklerine İran'a gerilimi tırmandırmanın bu ülke ve bölgenin lehine olmadığını söylemeleri hakkında görüştüklerini söyledi. Binlerce Ürdünlü direnişi destekleme, ulusal kurulun çağrısı sonrasında Ürdün'ün başkentinde düzenlenen kitlesel gösterilerle Gazze'deki soykırımı kanadı. İrib'in verdiği habere göre direnişi destekleme ulusal kurulun çağrısı sonrasında binlerce Ürdünlü Ürdün'ün başkenti Amman'da büyük bir gösteri düzenleyerek Filistin direnişine destek verip işgal rejiminin Gazze'deki soykırımını kanadılar. Göstericiler Hamas'ın Gazze'deki siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve torunlarının işgal rejimi tarafından şehit edilmesi nedeniyle taziyelerini dile getirdi. Ürdünlü göstericiler Siyonist düşmanla tüm bağların kesilmesini ve Vadi Araba ve Gaz anlaşmalarının iptal edilmesini talep etti. Ayrıca Gazze'ye destek ve yardımda bulundukları gerekçesiyle tutuklanan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep ettiler. Bahreyn halkı da Gazze halkını ve Filistin direnişini desteklemek için gösteri yaptı. Bu gösteride Bahreyn halkı Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçları kınadı. El Cezire televizyon kanalı ayrıca Yeni Zelanda'nın bazı kentlerinde Filistinlilerle dayanışma ilan etmek ve İsrail'in Gazze'ye karşı savaşının sona ermesini talep etmek için yapılan gösterilerin görüntülerini de yayınladı. Aynı zamanda Gazze'deki Siyonist mahkumların aileleri de Amerikan pasaportlarıyla Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde pankartlar taşıyan ve sloganlar atan göstericiler, Hamas hareketiyle esir değişme anlaşmasının imzalanmasını ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun istifasını vurguladı. Siyonist rejim Amerika'nın desteğiyle insan hakları ve uluslararası kuruluşların önünde 6 ayı aşkın süredir Gazze şeridine saldırarak bu bölgenin savunmasız halklarına soykırım uyguluyor. Siyonist rejim aradan geçen 6 ayın ardından bu bölgede suç, katliam, yıkım, savaş suçları, uluslararası yasaların ihlali, yardım kuruluşlarının bombalanması ve kıtlığa sebebiyet vermekten başka bir şey başaramadı. Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 33.500'den fazla kişi şehit olurken 76.000'den fazla kişi de yaralanmıştır. Filistin güçleri Gazze şeridinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının kontrolünü bir kez daha ele geçirmeyi başardı. Mehr Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu olan Kudüs Tugayları, cumartesi günü bu tugaylara bağlı Filistin güçlerinin Gazze şeridinin güneyinde bulunan Han Yunus'taki Siyonist Clarek insansız hava aracının kontrolünü ele geçirmeyi başardığını duyurdu. Kısa bir süre önce Kudüs Tugayları Gazze semalarında İsrail'e ait insansız hava aracını hedef alıp düşürdüklerini duyurmuştu. Ayrıca El-Fetih Hareketi'nin askeri kolu olan Mescid-i Aksa Şehitleri Tugayı bu tugaylara bağlı Filistinli direnişçilerin son 48 saat içinde Gazze şeridindeki Siyonist güçlere yönelik en az 5 önemli operasyon düzenlediğini açıklamıştı. Açıklamada Filistinli mücahit güçlerin Gazze şeridinde bulunan El Nusayrat kampının kuzeyinde bu 5 operasyonu gerçekleştirmeyi başardığı vurgulanıyor. Mescid-i Aksa şehitleri tugayları operasyonlarında çok sayıda Siyonist asker öldürüldü, bazıları da yaralandı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in son raporuna göre İran'ın ağır petrolünün varil fiyatı Mart ayında $83.48 oldu. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in son raporu, İran'ın ağır ham petrolünün varil fiyatı arttığını gösterdi. Buna göre İran'ın ağır petrolünün varil fiyatı Mart ayında 83,48 dolar oldu. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı Mart ayına ilişkin petrol piyasası raporunda küresel petrol üretiminin geçen aya göre günlük 410 bin varil artarak 102 milyon 350 bin ton varile yükseldiğini bildirdi. OPEC'in petrol üretimi günlük 110 bin varil artarak 27 milyon 50 bin varil oldu. OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise 300 bin varil artarak 69 milyon 840 bin varil oldu. Uzmanlar fiyatlarda kısa vadede dalgalanmalar olabileceğini ancak genel eğilimin yukarı yönde olacağını öngörüyor. Haber kaynakları Siyonistlerin Ürdün Nehri'nin Batı Şeriasının ve Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırdığını bildirdi. Sema Haber Ajansı'nın cumartesi günkü haberine göre işgalci rejimin ordusunun koruması altındaki 1500'den fazla yerleşimci Ürdün Nehri'nin Batı Şeriasındaki El Mahir köyüne saldırı düzenleyerek 40'tan fazla ev ve aracı ateşe verdiler. Bu saldırılar sonucunda bir Filistinli şehit oldu, 18'den fazla Filistinli de yaralandı. Bu arada Siyonistler Ramallah'ın kuzeydoğusunda Ürdün Nehri'nin Batı Şeriasında bulunan Ebu Falah köyüne saldırarak köy sakinlerinin ev ve arabalarına ateş açtı. Saldırı sonucu en az 5 Filistinli yaralandı. Filistin İslami Cihadı'nın askeri kolu olan Kudüs Tugaylarına bağlı Tubas taburu da bu gruba mensup mücahitlerin Mafrah Tamun'da işgalci güçlere karşı pusu kurup işgalci güçlere ait bir askeri buldozeri patlayıcı maddelerle imha edip işgalcileri ağır top ateşi altına tuttuğunu gösteren bir video yayınlandı. Bu arada İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu Kudüs Tugayları, Filistinli savaşçıların işgalci rejimin suçlarına tepki olarak Siyonist yerleşim yeri Saydurot ve Gazze Şeridi'nin çevre bölgelerine roket attığını duyurdu. Aynı zamanda Siyonist rejim topçu saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Husseirat kampının kuzeyine hedef aldı. Kudüs Haber Ajansı da işgalci uçakların Gazze'nin merkezindeki El-Samar yakınındaki Hayl binasını bombalama eylemine ilişkin bir fotoğraf yayınladı. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde şehit olanların aileleri Siyonist rejimin vahşi saldırılarının yol açtığı enkaz altında hala kendi aile bireylerinin ve çocuklarının cesetlerini bulma umudunu taşıyor. Çocukların ve diğer aile bireylerinin kalıntılarını arıyor. Siyonist rejim Amerika'nın desteğiyle insan hakları ve uluslararası kuruluşların önünde 6 ay aşkın süredir Gazze Şeridi'ne saldırarak bu bölgenin savunmasız halklarına soykırım uyguluyor. Öte yandan Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıda şehit olanların sayısının 33.686'ya, yaralı sayısının ise 76.309'a yükseldiği açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 52 kişinin şehit olduğu, 95 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nde 190 gündür düzenlenen saldırılarda şehit olanların sayısının 33.686, yaralı sayısının ise 76.309'a yükseldiği belirtildi. Birleşmiş Milletler, Gazze'de temiz suya erişim sıkıntısı ve artan sıcaklıklar nedeniyle su yoluyla bulaşan hastalıkların yayıldığını bildirdi. Gazze'de görev yapan Birleşmiş Milletler İnsan Yardım Koordinatörü Jimmy McGordick, Cuma günü Kudüs'ten yaptığı açıklamada insanlar ihtiyaç duyduklarından çok daha az suya ulaşıyorlar ve sonuç olarak güvenli ve temiz su eksikliği ve sanitasyon sistemlerinin bozulması nedeniyle su kaynaklı hastalıklar ortaya çıktı şeklinde konuştu. 3 aylık görev süresinin sonunda Gazze'ye yaptığı son ziyaret sonrası konuşan McGoldrick, günümüzdeki Önümüzdeki aylarda şu anda insanların kalabalık olduğu bölgelere nasıl daha iyi su tedarik edebileceğimizin yolunu bulmalıyız, dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kirli su ve hijyen eksikliği kolera, ishal, dizanteri ve hepatit A gibi hastalıklara neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in saldırılarını artırdığı 7 Ekim'den bu yana 345 binden fazla ishal vakası kaydedildiğini açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu vakaların 105 binden fazlası 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Gazze Şeridi'nin tek doğal su kaynağı Mısır'ın kuzeyindeki Sina Yarımadası'ndan Gazze'ye, oradan İsrail'e kadar Akdeniz kıyısı boyunca uzanan kıyı Akifer Havzası. Ancak bu Akifer Havzası'nın kalitesi yıllar içinde Gazze nüfusunun ihtiyacını karşılamak için yağmur suyuyla değiştirilebileceğinden daha hızlı bir şekilde pompalandığı için büyük ölçüde bozuldu. İşgal rejimi savaş bakanı Yoav Gallant, 9 Ekim'de elektrik, su, yemek ve yakıt yok, her şey kapalı diyerek Gazze şeridinin havadan, karadan ve denizden tamamen abluk altına alındığını açıklamıştı. Pakistan'ın Beluchistan eyaletinde silahlı saldırganlar otoyolda durdurdukları bir otobüsten kaçırdıkları 9 yolcu ile kurdukları barikatları aşmaya çalışan bir araçtaki 2 kişiyi öldürdü. Emniyet yetkililerince yapılan açıklamaya göre silahlı kişiler dün Beluchistan'daki bir otoyolda barikat kurdu. Durmadan barikatı aşmaya çalışan bir araca ateş ederek 2 kişiyi öldüren ve 6 kişiyi yaralayan saldırganlar sonrasında eylemin başkenti Quetta'da İyan sınırdaki Taftan kentine giden bir otobüsü durdurdu. Otobüs yolcularının kimliklerini kontrol eden silahlı kişiler hepsi Punjab eyaletinden 9 kişiyi otobüsten indirdi. Polis bu 9 kişinin cesedinin daha sonra otoyoldan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir köprünün altında bulunduğunu aktardı. Emniyet yetkilileri saldırganların arandığını kaydetti. Radyo Pakistan'ın haberine göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif X hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak soruşturma açılması talimatını verdi. Şerif kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek onların yanında olduklarını belirtti. Beluchistan'a yerteği Başbakanı Sarfraz Bukti de bu olay nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduğunu vurgulayarak teröristlere karşı sert tutumlarını sürdüreceklerini ve teröristlerin alçak emellerine ulaşamayacaklarını ifade etti. Sırada bültenimizin son haberi var. Sana hükümetinden beri yetkili işgalcilerin Gazze yönelik saldırganlığı ve kuşatması durduruluncaya kadar Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist karşıtı operasyonlarının devam edeceğini belirtti. Sana hükümetinden beri yetkili işgalcilerin Gazze yönelik saldırganlığı ve kuşatması durduruluncaya dek Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist karşıtı operasyonlarının süreceğini ve füzelerimizin Amerika'yı terörize ettiğini, Amerika'nın Yemen'e karşı yürüttüğü savaşın halkımıza hiçbir zararı olmayan bir balon olduğunu duyurdu. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali El-Husi, Siyonist Amerikan düşmanıyla yüzleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Yemen füzelerinin Amerikalıları korkuttuğunu, Amerika'nın Yemen'e karşı savaşının Yemen halkına zarar vermeyen bir balona dönüştüğünü açıkladı. El-Husi El-Meyadin'e verdiği röportajda Siyonist düşman Gazze şeridine yönelik soykırım ve kuşatma savaşını sürdürdüğü sürece Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin işgalcilere yönelik operasyonlarının devam edeceğini vurguladı. Amerika ve onun füzeleriyle nasıl yüzleşmek istiyorsunuz diyenlere seslenerek bizim füzelerimizden korkan Amerika'dır ve Kızıldeniz'in Amerikalılar için dinlenme alanı haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Siyonistlerin İran'ın yüksek stratejik gücüne itiraf etmesi etrafında. Siyonist rejimli elebaşları İran'ın yüksek stratejik gücüne karşı güçsüz olduklarını itiraf ediyorlar. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'ın El-Mezeh caddesindeki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırdılar. Bu saldırı sonucu aralarında İran'ın 7 diplomatik üyesi ve askeri danışmanının da bulunduğu 13 kişi şehit oldu. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri, Siyonist rejimin bu saldırı ve cinayetten dolayı cezalandırılması gerektiğini vurgularken, misilleme eyleminin kesin olduğunu defalarca belirttiler. İran'ın olası tepkisinin sonuçları son günlerde Siyonist rejimin kabinesini adeta dehşete düşürmüştür. Zira bu korsan rejimin haber çevreleri yayınladıkları raporlarında bu konuya değiniyorlar. İsrail televizyon kanalı 12, Başbakan Netanyahu, Savaş Bakanı Yoav Gallant, eski Savaş Bakanı ve şu anki Savaş Konseyi üyesi Benny Gantz ve İsrail Savaş Konseyi üyesi Gadi Eskont'un katılımıyla bir güvenlik toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Siyonist rejimin kabinesinin güvenlik toplantısı, İran'ın misillemesinin nasıl yapılacağını incelemek ve bununla başa çıkma yolları üzerinde anlaşmak amacıyla düzenlendi. İbranice yayınlanan Maarif gazetesi Cuma günü bir anketin sonuçlarını yayınladı ve işgal altındaki bölgelerde yaşayanların %60'ının olumsuz duygular taşıdığını, %24'ün umutsuz, Siyonistlerin ise %23'ünün kaygılı olduğunu yazdı. Filistinli mücadeleci grupların operasyonları 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı operasyonu sonrasında Netanyahu'nun savaş kabinesinin yanlış hesaplamaları Siyonist rejim için telafisi mümkün olmayan bedellere sahip oldu. Filistinli mücadeleci grupları Irak, Lübnan ve Yemen gibi bölgedeki diğer direniş gruplarıyla birlikte Siyonist rejime ve onların bölgedeki ana müttefiki Amerika'ya Siyonistlerin ve Amerikalıların tepki ve karşılık veremeyecek onarılamaz darbeler indirdi. Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlenen terör saldırısı, Siyonist rejimin uluslararası standartlara ve kurallara aykırı suç eylemlerinin bir başka parçasıdır. Direniş güçleriyle yüzleşmede çaresiz kalan Siyonist rejim, bölgede kaos ve gerginlik yaratmak hedefiyle yasal dokunulmazlığını yanı sıra ülke topraklarının bir parçası olarak kabul edilen diplomatik yerlerden birine saldırdı. Siyonist rejimin savaş yanlısı elebaşları, Gazze'de işledikleri suçları meşrulaştıran Batı medyasının yanı sıra Amerika ve Batı'nın sürekli desteğini kullanarak kriz yaratmaya ve savaşı alevlendirmeye devam ediyor. Fakat bu alışılagelmiş tutum artık etkili değil ve Siyonist destekçiler de hesaplarını Tel Aviv'den ayırmaya çalışıyor. Özellikle Aksa Tufanı operasyonunun ardından İran'ın bölgede yürüttüğü stratejik siyasetler ve sergilediği duruş, Siyonist rejimin bölgede daha da yalnızlaşmasına yol açmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin sürekli ve etkili desteği sonucunda direniş grupları bölgedeki gelişmelerde etkili bir güç haline gelirken Siyonist rejim onların operasyonları ve kabiliyetleri karşısında güçsüz ve çaresiz kaldı. Yeni gelişmeler ve Siyonist rejimin yıkıcı rolünü dikkate alan bölge ülkeleri artık bu rejime ve onun Amerikalı ve Batılı destekçilerine güvenmiyor. İran'ın bugünkü rolü ve konumu bölgedeki gelişmeler üzerinde öylesine büyük bir etkiye sahip ki Siyonistler de yalnızlıklarını ve İran'la mücadele edemediklerini kabul ediyorlar. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise dünyanın Batı'nın İsrail'e verdiği silah desteğini durması talebi etrafında. Gazze şeridindeki Filistin soykırımının durağa ulaştığı bir dönemde İsrail'e her türlü gelişmiş Batı teçhizatının gönderilmesi uluslararası insan hakları örgüt ve kurumlarının öfkesine yol açtı. Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de bulunduğu, dünyada insan haklarını savunan 250'den fazla kurum ve kuruluş, Gazze şeridinde bir an önce ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan bir mektupta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünya barışı ve güvenliğinin sağlanması bağlamındaki görevi uyarınca, Siyonist rejime silah gönderme sürecini durdurması gerektiğini duyurdular. Siyonist rejimin son 6 ayda Gazze şeridinde işlediği cinayetlerin ve suçların yoğunluğu, uluslararası toplumun benzeri görülmemiş bir hamleyle bu rejime silah göndermeyi, satmayı durdurma kararı alacak kadar haksız ve savunulamaz hale geldi. Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 33.500'den fazla Filistinli şehit oldu, 76.000'den fazla Filistinli yaralandı. Bu arada Amerika, Almanya ve İngiltere gibi bazı batılı ülkeler hala bu rejime silah göndermeye devam ediyor. Sahte rejim İsrail'in batılı destekçilerinin son aylarda verdiği siyasi ve askeri destek, Suriye'deki İran konsolosluğunun hedef alınması da dahil olmak üzere bu rejimin Filistin topraklarındaki suçlarını ve bölgedeki küstahlığını artıran faktörlerden biridir. İnsan hakları kuruluşları ve kurumlarının mektubunda Siyonist rejime silah gönderilmesinin durdurulması gerektiği, İsrail'in uyguladığı bombalama ve ablukanın sivilleri hayatta kalmak için gerekli ihtiyaçlardan mahrum bıraktığı, Gazze'nin tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir insani kriz ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Son günlerde Almanya ve İngiltere'deki birçok insan hakları kurumu ile yargı ve hukuk profesörleri ayrı ayrı mektup ve açıklamalarla ilgili hükümetlerden Siyonist rejime silah gönderme sürecini mümkün olan en kısa sürede durdurmasını talep etti. Fakat İngiltere'deki halk ve hukukçuların bu ülkenin hükümetinden İsrail'e silah ihracatının durdurulması yönündeki taleplerine rağmen İngiliz hükümeti İsrail'e silah ihracatı programını değiştirmeyeceğini vurguladı. Uluslararası forumlarda Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik soykırımı durdurmaya yönelik uluslararası çabalar ve bu rejime Gazze şeridine insani yardım gönderilmesini garanti altına alma yönündeki baskılar sürerken, Amerikan kaynakları da İsrail'e gelişmiş silahlar ve yardımlara devam edeceklerini vurguladılar. Washington Post, Amerikalı yetkililerin bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e 25 adet gelişmiş F-35 savaş uçağı ve 1800 adet tahrip gücü yüksek olan MK-84 ve MK-82 bombaların teslimine izin verdiğini söylediğini aktardı. Uluslararası raporlar İsrail'in bu bombaları kullanmasının Gazze şeridindeki yaygın sivil kayıpların ana nedeni olduğunu tespit ediyor. Siyonist rejim, İsrail'in batılı destekçilerinin işgal altındaki topraklara kitle imha silahları gönderme konusundaki ısrarı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'deki saldırılarının derhal durdurulması, bu bölgeye insan yardımın yapılması ve İsrail'e silah gönderilmesine ilişkin oy çoğunluğuyla bu kararı kabul ettiği bir durumda ortaya çıkıyor. Batı'nın bu kritik dönemde İsrail'e yıkıcı silahlar gönderme konusundaki açık ısrarı, Gazze'de Filistinlere yönelik kitlesel soykırıma Batı'nın apaçık ortaklığı olarak değerlendiriliyor. Batılılar Filistin topraklarına insani yardım göndermeye çalıştıklarını iddia ederken, bu iddiaya ne Filistinler ne de uluslararası toplum asla inanmıyor. Batı'dan Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA'ya mali yardımı, bu büyük ve eski ajansın bazı üyelerinin Filistinli direniş gruplarına destek ve istihbarat yardımı sağlama bahanesiyle mali yardımlarını kesmesi ve Batı'nın Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasına karşı muhalefeti ise bu yönde değerlendiriliyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
İran terörist ve в общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye Ticaret Bakanlığı bazı ürünlerin işgal altındaki topraklara ihracatına kısıtlama kararı alındığını duyurdu. Türkiye Ticaret Bakanlığı 9 Nisan 2024'ten itibaren İsrail'e bazı ürünlerde ihracat kısıtlaması uyguladığını ve bu konunun Tel Aviv yetkililerine duyurulduğunu açıkladı sevgili dinleyiciler. Bu habere ilişkin bakanlık kısıtlama kararını duyurduğu açıklamada ayrıca bu karar Tel Aviv Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve Gazze şeridine yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacaktır ifadesine dikkat çekti. Değerli dinleyiciler, son günlerde Türkiye'den İsrail'e destek çerçevesinde bir takım haberlerin gündeme yansıması çok konuşuldu. Özellikle orada uçakların yakıtlarının Türkiye tarafından temin edilmesi ve İsrail'e gıda malzemelerinin gönderilmesi gibi haberler manşetlerden duyuruldu. Biz de bugün sohbetimizde bakanlıktan yayınlanan bu haberden yola çıkarak bu gündem üzerinde durmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını uzman konuğumuzun görüşlerinden ve penceresinden size aktarmak istiyoruz. Gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz. İyi
bayramlar bu arada.
Size de efendim çok teşekkür ederim. Şimdi bu konu biliyorsunuz son günlerde çok konuşuldu. Türkiye gündemiyle ilgili özellikle Türkiye-İsrail ilişkiler çerçevesinde çeşitli açılardan analiz edildi. Tabii hükümete bağlı medya kurum ve kuruluşları bunu yalanladı. Doğru bir haber olmadığını ve sadece bir iddiadan ibaret olduğunu söyledi. Ancak yine de bazı kanıtlar ve aslında bölgede gelişmeleri yakından takip eden uzmanların görüşüne göre böylesi ilişkilerin perde arkasında devam ettiğini ve hala sürdüğü savunuluyor. Siz nasıl okuyorsunuz efendim bu haberi?
Yani şöyle bir şey, tabii ilk etapta Türkiye'nin ihracatının devam ettiğini, yani Türkiye'deki mevcut yetkililer de zaten bunu kabul ettiler. Fakat ne tür ihracatın yapıldığına ilişkin bir takım tartışmalar devam ediyor Türkiye'de. Fakat şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Türkiye'de ihracat meselesini, İsrail'e olan ihracat meselesi tamamen bitirilmedi. Sadece kısıtlama getirildi. Şimdi kısıtlama ne ölçüde getirildi, yüzde kaçı gönderilecek bu saatten sonra ya da gönderilmeyecek meselesi aslında Türkiye'de çok ciddi tartışma konusu. Mesela şeyi kabul ettiler, mesela işte çitelerinin ya da birçok şeyin, meyve, sebzenin özellikle Türkiye'den gittiği falan, hepsini kabul ettiler. Aslında o dönem yapılan açıklamalar da bunu doğruladı. Fakat jet yakıtı üzerindeki tartışmayı Türkiye'de bayağı gündem oldu. Açıkçası o konuda yani kimse çok net bir cevap alamadı. Ama şu var, mesela daha öncesinde İsrail'de birçok pilotun Konya sahasında uçuş eğitimi gördüklerini, uçuş eğitimi konusunda eğitimlerini burada tamamladıklarını saha itibarıyla bunu biliyoruz. Fakat jet yakıtı konusunda da özellikle biliyorsunuz o iletişimci, Barış adındaki iletişimci bunu gündeme getirdiğinde de bayağı şeyler, kıyamet koptu Türkiye'de ve bu sabah da elinde gözaltına alındığına dair haber geldi. Haberler yansıdı, bizim de haber merkezimize yansıdı. Şimdi Türkiye'de şu var, İsrail'le ilişkiler tamamen aslında şu anda kimse çok fazla şey değil, aslında kimse çok fazla inandırıcı bulmuyor. Yani kısıtlamanın boyutunu da sadece seçimlerden sonra yaşanan mevcut işte iktidar partisinin oy kaybından sonra aslında gerekçelerinden bir tanesinin de İsrail'e olan çok ciddi ve kuvvetli ticari ilişkilerden kaynaklandığını, bunun ilk toplantıda tespiti yapıldıktan sonra kamuoyuna bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada da işte İsrail'de belli konularda ticari ilişkilerin kısıtlandığına dair dahi şeye, kamuoyuna bir bilgilendirme yapıldı. Fakat bu hemen yarın olacak bir şey midir? Ya da bir gün sonra olacak bir şey midir? Ya da 3 ay sonra mı bu kısıtlama gelecek? Yani o çok şu anda muamma. Yani o tarihte tam net değil. Yani Ticaret Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yani tarihleri konusunda halen bir muamma devam ediyor. Ama Türkiye'de daha çok tartışmanın aslında kısır geçtiği boyut şudur. Jet yakıtlarının Türkiye'den gidip gitmediğine dair. Şimdi bir kesim Türkiye'de şu anda jet yakıtlarının Türkiye'den gittiğini, Türkiye'deki mevcut iktidar ve hükümet yetkilileri de bunu inkar ettiğini, daha doğrusu kabul etmediklerini ve böyle bir şeyin olmadığına dair bir şeyleri var, bir tavırları var. Şimdi meselenin özü aslında şey değildir. Yani meselenin özü eğer Filistin'e tamamen ciddi bir destekse, aslında Gazze'ye yönelik saldırı başlandığı andan itibaren ticari ilişkinin kesilmesi gerekiyordu. Çünkü doğru olan politika, doğru olan dayanışma da aslında buydu. Bu yapılmadı. Tabii şu aşamada da şimdi yarım yamalak yapılıyor. Kesildi, kısıtlama oldu. Şu ticari ilişki kesildi ama diğeri devam edecek. Ya da Gazze'ye tamamen eğer insani yardım geçişlerine izin verilene kadar. Tamam, diyelim ki bu saatten sonra, yani tahrip olmuş bir Gazze, yerle bir olmuş bir Gazze, insani yardım gidilse tekrar bu ticari ilişki devam mı edecek? Şimdi mesele bir boyutu da bu. Açıkçası bu böyle kaosun içerisinde bir tartışma Türkiye'nin içerisinde devam edip gidip geliyor. Yani bir bölüm aslında Türkiye'de kamuoyunun çoğu, şu anda bir istatistik yapılsa, yani ticari ilişkinin tamamen kesildiğine inanmayan %70'in üzerinden bir kamuoyu istatistiği çıkar ortaya. Yani çünkü ancak öyle bulabiliriz ya da tahmin edebiliriz. Çok az bir kesimi evet kesildi falan diyebilir. O da eskisi ne kadar devam eder ki, bu saatten sonra da çok mu önemli meselesi de karşımıza çıkıyor. Ya o tartışma da bir boyutta, yani bu saatten sonra önemli midir değil midir artık, yani gibi bir durumda var.
Tahran Radyosu.
Şimdi bu Filistin meselesi, Türkiye'nin önümüzdeki gelecek yıllarda düzenlenecek genel seçimlerde nasıl bir tablo doğuracak AK Parti için? Yani İsrail ile ilişki meselesi Türkiye için ve Türkiye halkı için ne kadar önemli efendim?
Açıkçası bir seçim için çok önemli. Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela eskiden şimdiye kadar AK Parti'nin bir alternatifi yoktu. Sayın Erdoğan'ın bir alternatifi yoktu. Bana göre şimdi özellikle Sayın Erdoğan'ın alternatifi Ekrem İmamoğlu'dur. Çünkü Ekrem İmamoğlu sadece bir CHP'li gibi değil. Yani bir sol sosyal demokrattan ziyade bir merkezi sağ, merkezi politika siyaseti karakteri var. Parti olarak da AK Parti'nin alternatifi bundan sonra yeniden Refah Partisi, yani Erbakan'ın partisi açıkçası. Şimdi bu ikisini bir yere koyalım. Bu AK Parti oldukça ileriki süreçlerde de zorlayabilecek bir durumda. Mesela dikkat edin, geçenlerde Filistin meselesiyle ilgili burada yapılan bir eyleme, etkinliğe, özellikle türbanlı kadınlara çok ciddi sert davranıldı ve türbanları başlarından falan çekildi falan, bu kamuoyunda ciddi bir infial yarattı. Yani bir dönem türban meselesine mağdur olmuş ve onun üzerine iktidara gelmiş ve yetki elinde olan ve bugün türban meselesine bakış açısının sorgulandığı bir durum. Tabii önümüzde daha 4-5 yıllık bir seçim süreci var. Bu 4 yıllık seçim sürecinden 5 yıllık seçim sürecinde neler değişir Türkiye'de, neler evrimleşir, onu şimdiden kestirmek çok zor. Fakat şöyle kendi öngörümü söyleyebilirim. Ve bu özellikle İsrail meselesi, Filistin meselesi ve Gazze meselesi mevcut iktidarın politikalarını oldukça zorlayabilecek bir durumda. Onu açık ve net. Öyle de tahmin ediyorum aşama aşama bu aşama aşama mevcut iktidarın yani AK Parti'nin oylarından düşüşün devam edebileceğini. Tabii eğer bu taraf hem milli görüş oylarına talip olan yeniden Refah Partisi doğru politikanın devam ettirirse, ikincisi de Ekrem İmamoğlu ve mevcut yerel siyasetin doğru bir politika yani halka iç içe yer bir siyaseti öngörüsü oluşursa muhtemelen bu saatten sonra yani zor günler şeyi bekliyor. Hem AK Parti hem de Sayın Erdoğan'ı bekliyor diyebiliriz.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye-İsrail ilişkiler çerçevesinde uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir temsilde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Armani Emruz gazetesi, İslam İnkılabı rehberinin imametinde Ramazan bayramı namazının kılındığını, Batı Asya bölgesinin İran'ın Siyonist rejime misillemesini beklediğini ve İran'ın yeni savunma sisteminin tanıtıldığına değinirken, Etimat gazetesi İslam İnkılabı rehberinden naklen Siyonist rejimin cezalandırılacağını belirttiği haberinde şu ifadeleri yer veriyor.
Ayetullah Hamine'yi, Çarşamba sabahı Ramazan bayramı namazı hutbelerinde İsrail rejiminin İran'ın Şam'daki konsolosluğuna düzenlediği saldırıya değinerek, dünya adetlerine göre herhangi bir ülkenin konsolosluğuna ve büyükelçiliğine saldırı, o ülkenin toprağına saldırı olarak sayılmaktadır. Ve tepeden tırnağa habislik olan Siyonist rejim bu cinayet için cezalandırılmalıdır ve cezalandırılacaktır diye vurguladı. Ayetullah Hamine, İran milletinin Siyonist rejimin saldırısında şehit olan Zahidi, Rehimi, ve beraberindekilerin yasını tuttuğunu söyledi ve şunları ekledi. Elbette bu azizler mücahitçe şehadet peşindeydiler ve Allah onların çabalarının ecrini verdi ve onları mutlu etti. İslam devrimi lideri Ramazan bayramı namaz hutbelerinde Gazze'deki kanlı olayların Ramazan ayında Müslüman ulusların üzüntüsüne neden olduğunu dile getirdi ve Gazze-Siyonist rejimin cinayetlerinin mübarek ayda devam ettiğini belirtti. İslam devrimi lideri Ayetullah Hamene'yi Amerika ve İngiltere başta olmak üzere batılı devletlerin Siyonist canilere verdiği askeri, siyasi ve ekonomik desteklerini şiddetli bir şekilde de kınadı. İslam devrimi liderinin mübarek Ramazan bayramı namaz hutbelerindeki sonuncu tavsiyesi birliği vurgulamaktı. Ayetullah Hamene'yi tüm halk, gençler, siyasi, sosyal aktivistler ve medya aktivistleri milletin başarısının söz birliğinde olduğunu bilsinler. Elbette siyasi ve siyasi olmayan görüş ayrılığında sorun yoktur. Ancak sahte ikiye bölünmeler yaratmak milletin din ve dünyasına zararlıdır ve ülkeyi zayıflatır diye söyledi.
Tahran Radyosu.
Armani Milli Gazetesi İslam İnkılabı rehberinden naklen Siyonist rejimin cezalandırılacağını belirttiğini, eski siyasetçilerden Hişmetullah Felat Pişe'nin Siyonist rejimin İran'ın kombine saldırısıyla karşılaşacağını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye insani yardımların İsrail tarafından engellenmemesi gerektiğini aktarıyor. Keyhan gazetesi ise Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in İslam ülkelerinin korsan rejimiyle ekonomik ve siyasi ilişkileri kesmesinin Siyonist cinayetlerine karşı en etkili caydırıcı yöntem olduğunu belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesine yanıt verirken Siyonist rejimin İran'a yönelik canice saldırısını kınama tutumundan dolayı Türkiye'ye teşekkür ederken Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan bu saldırının karşılıksız kalmayacağını vurgulayarak Gazze'deki Siyonist suçlara karşı en etkili caydırıcılığın İslam ülkeleriyle bu rejim arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin kesilmesi olduğunun altını çizdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu telefon görüşmesinde Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını bir kez daha kınadı ve Siyonist rejimin suç niteliğine dikkat çekerek "Bugün Siyonist rejim her zamankinden daha izole edilmiş ve nefret ediliyor" ifadesinde bulundu.
Cam-ı Cem gazetesi Dünya Sağlık Örgütü'nden naklen Han Yunus'taki yıkım hacminin inanılmaz olduğunu, Amerika'nın İran'ın Siyonist rejimin saldırısına misillemesini engellemek için çeşitli ülkelerden yardım talebinde bulunduğunu, Pakistan Cumhurbaşkanı'nın İran ile ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptığını aktarıyor. Şehvan gazetesi ise Türkiye'nin Siyonist rejime ihracat yasağı getirdiğini belirttiği haberinde şunlara değiniyor.
Türkiye ile Siyonist rejim arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde Türkiye İsrail'e ihracat yasağı getirdiğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a göre Ankara, Filistinlere kargo uçaklarıyla insani yardım malzemesi ulaştırılmasını talep etmişti. Ancak Siyonist rejim Türkiye'nin bu talebine karşı çıktı. Ankara'nın talebinin Siyonist rejim tarafından reddedilmesinin ardından Türkiye, aralarında jet yakıtı, demir, çelik ve inşaat malzemelerinin de bulunduğu 54 ürünü İsrail'e yasakladı. Türk hükümetinin bildirdiğine göre Siyonist rejime yönelik yardım yasağı ancak İsrail'in uluslararası insani hukuka uyması ve ateşkes sağlaması durumunda kaldırılacak. Siyonist rejimin Filistinlere karşı işlediği suçlar nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti defalarca İslam ülkelerinden bu rejimle ilişkilerini kesmelerini istemişti. Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 33 binden fazla Filistinli şehit oldu, 75 binden fazla Filistinli yaralandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today yayınlarını canlı olarak ve istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber olunca deyin, hoşça kalın.
Yahudilik Siyonizmle aynı midir? Bu iddia doğru mu, yanlış mı? Siyonizm Yahudilik ile eşdeğer midir yoksa alt kategorisi midir? Siyonizm nasıl ortaya çıkmış, gelişmiş ve Yahudiler ile ilişkisi nedir? Bu soruların cevabını sohbetimizin devamında ele alacağız. Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde İsrail ve onların işgal ettikleri Filistin ile ilgili bilinen 10 yaygın yanlışı ele alıp bu muğlak noktaları aydınlatmaya çalışacağız.
Thank you.
Ilan Pappe, İsrail hakkında 10 bilinen yanlış başlıklı kitabının 3. bölümünde Siyonizmin doğduğu mekan ve tarihsel çerçeveden yola çıkarak bu süreci aydınlatıyor. Ona göre Siyonizm, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'daki Yahudi topluluklarındaki iki motivasyondan kaynaklı olarak doğmuştur. İlk dürtü, Yahudileri eşit olarak kabul etmeyen, hatta bazen zulme uğrayan bir toplumda güvenlik arayışıydı. İkinci motivasyon ise diğer ulusal hareketleri taklit etme umuduydu. Avrupa'da tarihçilerin Avrupa Milletler Baharı adını verdiği hareketler de bu dönemde ortaya çıkmıştı. Yahudiler Siyonizm aracılığıyla Yahudiliğin doğasını dinden milliyet ve etnisiteye dönüştürmek istiyorlardı. Bu nedenle Pape bugünkü Siyonizmin köklerinin 18. yüzyılda Yahudi aydınlanma hareketinde bulabileceğine inanmaktadır. O dönemde İbrani dilini yeniden canlandıran, geleneksel ve dini Yahudi eğitiminin sınırlarını daha kapsamlı bilimsel, edebi ve felsefi araştırmalara doğru yaymaya çalışan bir grup yazar, şair ve haham ortaya çıkmıştı. Bu hareketin devamında İbranice gazete ve dergilerin sayısı giderek arttı. Aynı zamanda Siyonist tarih yazımında Siyonizmin öncüleri olarak anılan birçok kişi iki yeni fikir öne sürdü. Yahudiliğin ulusal bir hareket olarak tanımlanması ve Yahudilerin atalarına ve ecdatlarının sözde topraklarına geri dönüşü için Filistin'in sömürgeleştirilmesi. Yahudiler milat sonrası 70 yılında vatanları terk etmek zorunda kaldıklarını, Romalılar tarafından oradan kovulduklarını da buna gerekçe olarak gösteriyorlardı. Bu fikirler Siyon Aşıkları adlı bir hareket tarafından desteklenen siyasi bir program haline geldi. Bu grup 1882'de birkaç yüz genç tutkulu Yahudi'yi ilk kolonileri kurmaları için Filistin'e gönderdiler. Bu çalışma Theodor Herzl'in çalışma ve faaliyetleriyle zirveye ulaştı. Herzl yaşamının çoğunu Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçirdi. İlk başta Yahudilerin yerel topluluklara, yani yaşadıkları herhangi bir ülkeye tam entegrasyonuna inanıyordu. Bizzat hayatını anlattıklarından Avrupa toplumlarında antisemitizmin ne kadar güçlü olduğunu fark etmiş ve yerel toplumlara entegrasyon umudunun olmadığı sonucuna varmıştır. Ve bunun yerine bir Yahudi devleti kurma fikrini seçmiştir. Ancak Siyonizm fikri Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki Yahudi topluluklarında yayılırken hem önde gelen hahamlar hem de önde gelen Yahudi şahsiyetler bu yeni görüşleri reddetti. Laik Yahudilerde Siyonizm fikrinin Yahudilerin hangi ülkede olursa olsunlar, ulus devletlerine olan bağlılıkları konusunda şüpheler uyandıracağından ve bunun da antisemitizmi artıracağından endişe ediyorlardı. Ancak değişiklikler hızla gerçekleşti. 19. yüzyılın ikinci yarısında Yahudi Reform Hareketi kuruldu. Yahudiliği modern yaşamda uzlaştırmanın yollarını arayan bir hareket bu şekilde ortaya çıktı. Bu mesele Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler hale geldi. Reformcular ilk başta Siyonizm ile karşılaştıklarında Yahudiliğin bir milliyet olarak tanımlanmasına ve Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasına şiddetle karşı çıktılar. Her ne kadar konumları 1948'den sonra değişmiş olsa da bu tutumlarını güçlü bir şekilde takip ettiler. 20. yüzyılın ikinci yarısında bu hareket Amerika Birleşik Devletleri'nde daha da güçlenerek ülkedeki en güçlü Yahudi örgütlerinden biri haline geldi. Elbette Alman Yahudileri hala Yahudi milleti fikrine karşıydılar ve kendilerini dini bir gruba mensup Almanlar olarak tanıtıyorlardı. Reformistlerin yanı sıra liberal Yahudiler de o dönemde Siyonizm fikrini reddetmişlerdi. Liberal Yahudiler, Siyonizmi Yahudi sorunlarına cevap sağlamayan yanıltıcı bir hareket olarak görüyorlardı. Tarih liberalizmin Britanya'ya veya Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan veya orada yaşayan Yahudileri koruduğunu göstermiştir. 1890'lardan itibaren bu Yahudi grubu Siyonizme yönelik eleştirilerini açıkça dile getirmeye başladı. Ancak siyasi makaleler ve basında çıkan haberler yazan Herzl, Filistin'de yeni bir Yahudi devleti kurulmasına yardım etmenin Avrupa'nın çıkarını olduğunu iddia etti. Herzl'in o dönemdeki en önemli başarısı, tüm Yahudi aktivistleri 1897'deki konferansta bir araya getirebilmesi ve bu sayede iki temel örgüt kurabilmesiydi. Siyonizm fikirlerini dünya çapında yaymak ve tanıtmak için bir kongre düzenlemek ve Filistin'de Yahudi sömürgeciliğini genişletmek için sahaya çıkan yerel bir Siyonist grubu oluşturmak. Siyonizmin fikirleri pratikleştikçe Siyonizm karşıtı Yahudilerin eleştirileri de daha belirgin hale geldi. Reform hareketi ve liberal Yahudilerin yanı sıra Siyonizme yönelik eleştiriler sol, çeşitli Yahudi topluluklarının ruhani olmayan liderleri ve Ortodoks Yahudiler tarafından da dile getirildi. Herzl'in yabancı bir ülkede egemenlik ve bağımsızlık hakkını dünyanın diğer bağımsız ülkeleriyle eşit şartlarda verme çağrısı, Victoria dönemi İngiliz Yahudileri için sorun yaratmıştı. Orta ve Batı Avrupa'nın daha yerleşik Yahudiler için Siyonizm, İngiliz, Alman ve Fransız Yahudilerinin kendi ülkelerine olan sadakatlerini sorgulayan kışkırtıcı bir fikirdi. Siyonist hareket, Herzl'in destek vermemesi nedeniyle Birinci Dünya Savaşı'na kadar Batı Avrupa arenasında aktif ve etkili bir aktör olmayı başaramadı. Ancak Herzl'in 1904'teki ölümünden sonra Siyonist hareketin diğer liderleri Londra'yla güçlü bir ittifak kurdular ve bu da Siyonizme iyi hizmet etti. Siyonizm Avrupa'da ilk ortaya çıktığında birçok geleneksel haham, takipçilerinin Siyonist aktivistlerle herhangi bir ilişki kurmasını yasakladı. Siyonizmin Yahudilerin Mesih veya Yahudilerin kurtarıcısı gelinceye kadar sürgünde kalmasını isteyen Tanrı'nın iradesini gereksiz bir müdahale olduğuna inanıyorlardı. Yahudilerin bunu yapmak yerine Tanrı'nın iradesinin geçerli olacağı günü beklemeleri gerektiğine inanıyorlardı. O zamana kadar Yahudilerin geleneksel Yahudi yaşam tarzını sürdürmeleri gerekiyordu. Büyük bir Alman Yahudi haham, Siyonizmin kendisinden yüzlerce yıllık Yahudi bilgi, bilgelik ve yasalarını bir parça kumaş, bir parça toprak ve bir şarkı karşılığında değiştirmesini gerektirdiğini söylerken, görüşünü acı bir şekilde özetledi. Alman haham bayrağı, toprağı ve milli marşı kastetmişti. Elbette liderlik pozisyonlarında bulunan hahamların hepsi Siyonizme karşı değildi. Ayrıca Siyonist programı onaylayan ve destekleyen ünlü isimlerden oluşan küçük bir grup da vardı. Siyonist yanlısı hahamlar sadece Yahudilerin Avrupa'yı terk ederek Filistin'e gitmesini istememişlerdi. Daha doğrusu bunun sadece ulusal bir görev değil, aynı zamanda Yahudilerin dini bir görevi olduğunu da kesin bir dille ifade etmişlerdi. Buna göre Yahudiler Filistin'i toprak edinerek ve bu topraklarda çiftçilik yaparak kolonileştirmeliydi. Yazılarında Filistin'i yerli sakinlerinden hiçbir iz kalmaması gerekiyordu. Böyle bir çalışmanın sadece Tanrı'nın iradesine müdahale etmekle kalmayıp, tam tersine Yahudi peygamberlerinin kehanetlerini, Yahudi milletinin tam kurtuluşunu ve özgürleşmesini ve Mesih, yani vaat edilen kurtarıcının gelişini durduracağını bilerek bazı hahamlar bu hususta uyarılarda bulundu. Ancak Ortodoks Yahudilerin önde gelen isimlerinin çoğu bu planı ve yorumu reddettiler. Çünkü bu yeni hareketin, yani Siyonizmin, yalnızca Filistin'i sömürgeleştirmeyi amaçlamadığını, aynı zamanda Yahudiliği laikleştirmeyi de umduğunu biliyorlardı. Bu şekilde Avrupalı Ortodoks dindar Yahudilerin aksine yeni bir Yahudiliğin yaratılmak istendiği ortaya çıkmıştı. Bu sorun Avrupa'da görülen antisemitizm nedeniyle artık orada yaşayamayan, ancak bir Avrupalı olarak kıtanın dışında yaşamını sürdürmek zorunda kalan bir Yahudi olan modern Avrupalı Yahudi imajının ortaya çıkmasıyla doruğa ulaştı. İncil'in Yahudi yaşamındaki haritası, Yahudilik ile Siyonizm arasındaki bir başka bariz farkı da ortaya koyuyor. Siyonizm öncesi Yahudi dünyasında İncil, herhangi bir Yahudi eğitim kurumunda, özünde siyasi ve hatta ulusal çıkarmalar içeren birleşik bir metin olarak öğretilmiyordu. Ancak 1882'deki Siyon aşıklarından, Birinci Dünya Savaşı arifesinde Filistin'in Yahudi mülkiyeti iddiasını gerçekleştirmek için İngiltere'den yardım isteyen Siyonist liderlere kadar İncil'e ve onun milliyetçiliğine yapılan atıflar ve siyasi yorumlar oldukça yaygındı. Siyonizmin liderleri kendi çıkarları uğruna İncil'in geleneksel yorumlarına meydan okumaya başlamışlardı. Örneğin Ziyon aşıkları İncil'i Kenan rejiminin boyunduruğu altındaki bir halk olarak Filistin topraklarındaki Yahudi ulusunun doğuşunun öyküsünü anlatacak şekilde okurlardı. Kendi yorumlarına göre Kenanlılar Yahudileri o bölgeye dönene kadar Mısır'a sürgün etmişlerdi. Ancak Yahudiler Yeşu'nun komutası altında burayı yeniden özgürlüğe kavuşturmuşlardı. Buna rağmen Tevrat'ta mazlum bir milletin zalim bir rejimin boyunduruğundan kurtulmak için mücadele ettiğine dair hiçbir iz yoktur. Geleneksel yorumda İbrahim ve ailesi bir millet ve vatan değil, tek tanrılı ilahi bilgisini arayan bir grup insan olarak bilinmektedir. Dolayısıyla özgürlüğü için mücadele eden mazlum bir millet anlatısı, Siyonistlerin tutunduğu uydurma bir anlatıdır. İncil'in Siyonizm'deki en aldatıcı kullanımlarından biri, bu hareketin Siyonist kanadından geldi. Sosyalizm ile Siyonizmin birleşmesi ciddi anlamda Herzl'in 1904'teki ölümünden sonra başladı. Bu kombinasyon daha sonra bir çelişkiyle karşı karşıya kaldı. Onları zorlayan bir çelişki bu şekilde ortaya çıktı. Çünkü bir yandan Yahudilerin hayatlarını sekülerleştirmek istiyorlardı, diğer yandan da Filistin'in sömürgeleştirilmesini meşrulaştırmak için İncil'i kullanmak istiyorlardı. Pek çok Siyonist lidere göre İncil'de Filistin topraklarından söz edilmesi amaçlarına ulaşmanın tek yoluydu. Bu soruna Herzl'in yazdığı metinlerde de rastlamak mümkündür. Herzl'in 1904'teki ölümü ve hedeflerinin yükselişiyle birlikte Siyonizm Filistin'i hedef olarak belirledi. İncil, Yahudilerin Filistin topraklarındaki ilahi kararlarını kanıtlamak konusunda eskisinden daha çok etkili ve değerli hale geldi. Siyonizmin yegane ülkesi olarak Filistin'e odaklanması, Hristiyan Siyonizminin Britanya ve Avrupa'da artan gücüyle pekiştirildi. Kutsal topraklarda kazı yapan arkeologlar ve ilahiyatçılar, Filistin'deki Yahudilerin sessizliğini memnuniyetle karşıladılar. Bu insanların bakış açısına göre Yahudilerin dönüşü, Mesih'in dönüşünün ve ölülerin dirilişinin habercisiydi. Görünüşte dini olan bu gizemli inanç, Siyonist projenin Filistin'i kolonileştirme ve yağmalamasına büyük ölçüde yardımcı oldu. Bu dini görüşlerin arka planında Avrupa'nın aynı geleneksel Yahudi düşmanlığı duyguları ve Yahudi topluluklarının Yahudilerden arınmış bir Avrupa yaratmak için Filistin'e doğru itilmesi yatıyordu. Bu Avrupa'yı Yahudilerden arındırdığı için birçok açıdan faydalı oldu. Bu da Yahudilerin Filistin'e dönüşünün eşlik etmesi gereken İsa'nın dönüşüne ilişkin ilahi planın uygulanması gibi sahte bir bahane ile yapılıyordu. O andan itibaren İncil, Filistin'in sömürgeleştirilmesinde hem gerekçe hem de Siyonist yol haritası haline geldi. Yahudi kutsal yazıları, İsrail anlatısının hem iç hem de dış amaçlarla oluşturulmasında önemli bir rol oynadı. Şu anki İsrail'in, Tanrı'nın İncil'de İbrahim'e vaat ettiği toprakların aynısı olduğu anlatısı ise bu anlatılarda en öne çıkanıydı. Siyonizmin liderleri kutsal kitabın itibarından yararlanmanın iddialarını kanıtlamak için yeterli olmayacağını biliyorlardı. Gerçekte nüfus ve yerleşimin bulunduğu Filistin topraklarının sömürgeleştirilmesi, yapılandırılmış bir kamulaştırma ve hatta etnik temizlik politikasını gerektiriyordu. Bu amaca ulaşmak için Filistinlilerin mülksüzleştirilmesi, Hristiyanların ilahi planının gerçekleşmesi olarak gösterildi. Bu politikanın büyüklüğü, Hristiyanların dünya çapında Siyonizme verdiği desteğin teşviki haline geldiğinde ortaya çıktı. Siyonist liderler, büyüyen bu laik harekete sosyalist ve hatta Marksist ideolojiyi aşılamaya başladı. Bundan sonra amaç, kutsal topraklarda elbette Tanrı'nın yardımıyla laik, sosyalist, sömürgeci bir Yahudi projesi kurmaktı. Bu da komik bir karışım ortaya çıkarmıştı. Yahudi göçmenler Filistin'de insanlarla tanıştıklarında temelde şaşırdılar. Çünkü onlara bu toprakların ıssız, tenha ve boş olduğu söylenmişti. Dolayısıyla Filistin ıssız olmadığından vatanı seçen Siyonistlere söylendiğinin aksine yerlilerin varlığının aşılması gerekiyordu. Dolayısıyla ateistlerin arasında olsalar bile Tanrı'nın yanlarında olması bir bahane olarak işlerini kolaylaştıracaktı. Böylece aralarında İsrail'in cumhurbaşkanı da olan Siyonizmin liderleri, kutsal kitabın vaadini Filistin'in sömürgeleştirilmesi ve gasp edilmesinin en önemli gerekçesi olarak kullanılmışlardı. Kutsal kitabı Siyonizmin ilahi bir onayı olarak yorumlamak, sosyalistlerin birlik ve eşitlik gibi evrensel değerlere bağlılıklarını Filistin'in yerli halkının sömürge projesiyle koordine etmelerine yardımcı oldu. Aslında Siyonizmin asıl hedefi Filistin'in sömürgeleştirilmesi olduğuna göre insanlığın birliğini ve eşitliğini ilan eden ama amacı başka bir ülkeyi sömürgeleştirmek olan sosyalizmin temelde boş bir iddia olmasını da kimse sormadı. Bu nedenle Siyonist yerleşimlilerin çoğu 1948'de sakinleri evlerinden zorla çıkarılıp süngülerle yerinden edilen Filistin köylerinin yıkıntıları üzerine kurulduğunda Siyonistler bu konuyu haklı çıkarmak için bu köylerin bahsedilen eski Yahudi yerleri olduğunu iddia ettiler. Onlara kutsal kitaptan bahsediyorlardı. Dolayısıyla bu köylerin ele geçirilmesi işgal değil, kurtuluştu. Köyleri ele geçirdikten sonra özel bir kutsal kitaba dayalı arkeoloji heyeti ıssız köylere giderek bu köylerin kutsal kitapta anlatılan dönemdeki adlarının ne olduğunu tespit etti. Daha sonra Yahudi Ulusal Fonu'nun aktif yetkilileri yeni isimle ve yeni kurtarılan sözde yeni yerleşim birimini kurdu. Böylece 20. yüzyılın en sosyalist ve laik sömürge projelerinden biri saf ilahi vaat iddiasını ileri sürdü. İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Gazze Şeridini işgal etmesinden sonra bile kutsal kitap benzer amaçlarla kullanılmaya devam edildi. Siyonistler kendilerine göre Filistinlilerin mülksüzleştirilmesini meşrulaştıran kutsal kitabın bölümlerini ve cümlelerini istedikleri şekilde seçtiler. Militan ve savaş çığırtkanı Siyonizm, Filistinlileri mülksüzleştirmek ve onlara kötü davranmak için kutsal yazılar adına buldukları ruhsatı kullanarak çılgınca saldırmaya başladı. El Halil ve Kudüs'teki Filistin mahalleleri ve bölgelerine yerleşmeleri ve akın etmeleri, Filistin zeytin ağaçlarının sökülmesi ve Filistin tarlalarının yıkılması, Yahudilerin İsrail toprağına yerleşme yönündeki ilahi misyonunun bir parçası olarak meşrulaştırıldı. Filistin'i vatan edinmek isteyenler kutsal kitaptaki mesajları şiddet içeren şekilde yorumlaması 1967'de işgal edilen alanlarla sınırlı kalmadı. Yahudilerle Arapların iç içe yaşadığı şehirlere doğru ilerlemeye bile başladılar. Böylece o şehirde yıllardır hakim olan hassas ve duyarlı bir arada yaşama anlayışını bozmak kaçınılmaz hale geldi. Öte yandan zeki ve laik Yahudi araştırmacılar, eski bir geçmişten güncel gerçekliğe dair belirsiz bir vaadi yeniden sunarken, bilimsel kalmaya ve bilimsel görünmeye çalıştılar. Bu proje aslında İngiliz mandası altındaki Filistin'deki Yahudi cemaatinin baş tarihçisi Dinur tarafından başlatıldı. Dinur'un 1930'lardaki çalışmaları, halifleri gibi Yahudilerin Roma İmparatorluğundan bu yana Filistin'de bulunduğunu bilimsel olarak kanıtlamaktı. Dinur ve arkadaşları Filistin'deki %2'lik Yahudi varlığını gerekçe göstererek 18. yüzyılda Filistin'in mülkiyetine ilişkin yeni Siyonist iddiayı kanıtlamaya çalıştılar. Tarih alanının en ünlü ve önde gelen İngiliz profesörlerinden biri, yıllar önce Cambridge Üniversitesi yayınları tarafından yayımlanan Arap-İsrail Çatışması Atlası'nı hazırlamıştı. bu atlas İncil'deki maceralar çağından itibaren çatışmanın anlatımına başlıyor. Bu bölgenin bir Yahudi krallığının yönetimi altında olduğunu ve Yahudilerin 2000 yıllık sürgünden sonra oraya geri döndüğünü öne sürüyor. Kitabın yazarına göre Orta Çağ ile ilk Siyonistlerin 1882'de Filistin'e gelişi arasında önemli bir olay yaşanmadı. Ancak Siyonistlerin Filistin'de olduğu dönemde bu konu ele alınmaya ve bir harita hazırlanmaya değerdir. Kutsal kitap ile ilgili araştırmalar şu anda İsrail rejiminin okullarının eğitim programlarının önemli ve kapsamlı bir parçasıdır. Yahudilerin Filistin'in mülkiyeti konusundaki iddialarını haklı çıkaran eski bir tarihi, kalbinde kaybettiği fikrini özel olarak odaklanmak bu eğitimlerin merkezinde yer almaktadır. Nitekim Ben-Gurion, İncil'in bir nüshasını 1937 yılında Britanya Krallığı tarafından düzenlenen komisyon üyelerinin önünde salladı ve şöyle bağırdı. Bu bizim mülkiyet belgemizdir. Bizim Filistin'e sahip olma hakkımız, İngilizlerin Filistin üzerindeki vesayet fermanından kaynaklanmamıştır. Kutsal kitap bizim vesayetimizin fermanıdır. İlan Pape Kutsal Kitabı Avrupa'da bu yüzyıllarda Yahudilerin başına gelenleri 1948 Savaşı'nı ve İsrail'in yaratılışını tek bir tarihsel bölüm olarak öğretmenin tarihsel açıdan kesinlikle bir anlam ifade etmediğine inanıyor. Ancak ideolojik açıdan bakıldığında bu üç unsur birbiriyle ilişkilidir. Zamanımızda Yahudi devletinin temel gerekçesi olarak bu öğretiler İsrail öğrencilere ve diğer Yahudilere aşılanmış ve öğretilmiştir. İsrail hakkında 10 ünlü yanlış kitabının yazarı İlan Pape'ye göre Yahudilerin kutsal kitabı farklı zamanlarda birçok kişi tarafından yazılan edebi bir metindir. Ona göre bu kutsal kitap Tanrı tarafından gelen bir savaş rehberi ve talimatı değildir. Ancak Siyonizmin bu kitabı araçsal olarak kullanması ileri bir seviye taşındı ve İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in Filistinli ailelerin çocuklarıyla birlikte ölmesi gerektiğini belirten bir makale yayımladı. Ona göre hiçbir şey Filistinlilerin yok edilmesinden daha adil olamaz. Ona göre bu yılanların yetiştirildikleri evlerin fiziki olarak yok edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde orada başka küçük yılanlar yeniden üreyecektir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana.